Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey, merhaba.
Günaydın Güven Bey, merhaba.
Günaydın Can.
Bu hafta beynin büyüklüğü, boyu ile akıl ve zeka arasında hurafe ve bilim ne diyor? Biraz onları konuşacağız herhalde.
Evet, birkaç haftadır beyin aslında ta yaz başından beri sinir bilim kongresinin de vesile olmasıyla bir hayli beyin bilimci, bilim insanını konuk ettik. Son 4-5 haftadır da beyinde modülerite konusunu, daha sonra da beyinde plastisite konusunu konuştuk. İlginç sorulardan bir tanesi, beynin boyuyla aklın ya da zekanın ya da zihinsel kapasitelerin bir şekilde birbiriyle bağlantılı olup olmadığı. Bu hafta da bu soruya bakalım diye düşündük. Şimdi vücudumuzdaki bir sürü organ içinde herhalde zihinle en alakalı olan beyin olsa gerek. Hatta bazı indirgemeci zihin felsefecileri zihin beyinle aynı şeydir. Birbirlerinden ayrı iki değişik şey gibi düşünemeyiz diye de iddia ediyorlar. Doğru yani şurası doğru, en azından işte böbreğimizde, karaciğerimizde ya da akciğerimizde bir bozukluk olduğu zaman doğrudan zihni bir bozukluk şeklinde yansımıyor bu. Beyinde olan biten sayesinde olan biteni algılayabiliyoruz, dünyada düşünebiliyoruz, hatırlayabiliyoruz, dil kullanımının beyinde nereden kaynaklandığını biliyoruz. Dolayısıyla beyinle zihin arasında çok yakın bir ilişki olduğu açık. Şunu da belki kabul edecek olsak, bütün biyolojik dünyaya baktığımız zaman bütün canlılar arasında zihni kapasitesi en yüksek olan tür hangisi? Biz insanlarız. Şöyle düşünmek mümkün. Belki bir anlamda canlılar arasındaki en akıllı tür biz değiliz. Çünkü hem dünyamızın hem kendi türümüzün sonunu getirme potansiyeline sahip bir türüz bir taraftan.
Ve tek tür değil mi bunu yapabilecek olan? Kendi türünü
ve bunu yapabilecek tek türüz. Dolayısıyla bir anlamda akıl böyle olacaksa olmaz olsun demek mümkün. Ama bu da tabii bir zihni kapasitenin aslında doğru şekilde kullanılamamış bir zihni kapasitenin göstergesi. Sahiden de kendine sembolik bir dünya kurmayı becerebilmiş. İşte mimariden müziğe, edebiyata, kültürün çeşitli kollarına kadar müthiş bir birikim sağlayabilmiş olan tek canlı türü biziz dünya üstünde var olan. Bu yüzden beyinle ilgili ve beynin zihinle alakasını araştıran incelemeler öyle bir mezur, öyle bir ölçüt bulmaya çalışıyorlar ki sonuçta insanların en tepede çıkacağı, yani zihinsel kapasite olarak insanların birinci sırada yer alacağı bir sıralama olabilsin. Bu sıralamayı yapmak için ne şekilde bir beyinle ilgili sıralama yapmak lazım? Soru bu. Şimdi akla gelecek belki en basit cevap şu olur. Sonuçta mesela daha uzun süre koşabilmek için vücudun oksijeni daha kapasiteli bir şekilde kullanabilmesi için daha büyük akciğerlere ihtiyaç var. Dolayısıyla akciğerin boyuyla akciğerin yaptığı iş arasında bir ilgi var. Aynı şekilde beynin boyuyla beynin yaptığı iş arasında da bir ilgi olabilir. Biz en akıllı canlı türüyüz çünkü en büyük beyinler bizde. Maymunlardan, kedilerden, köpeklerden, aklınıza gelecek bütün başka canlılardan daha büyük bir beyne sahibiz. Bizi akıllı yapan bu. Birinci cevap bu olabilir. Fakat bu cevabın çok basit ve aynı zamanda doğru da olmayan bir cevap olduğu açık. Çünkü beyni bizden daha büyük olan ama bizim hala kendimizi daha akıllı, onlardan daha akıllı olarak düşünmek istediğimiz çeşitli türler var. Mesela bir insan beyni yaklaşık 1,5 kilo boyunda. Burada da tabii averajlardan bahsediyoruz. 1300 gramla 1500 gram arasında değişiyor. Burada bazen ırklarla bazen cinsiyetle ilgili farklılıklar olabiliyor. Beyin boyu ve beyin ağırlığında. Bunların herhangi bir şekilde bilişselliğe yansıyan bir tarafı olduğuna dair bir veri yok. Ama anatomik olarak baktığımız zaman bir kütle olarak baktığımızda beynin boyunda işte böyle 100-200 gram kadar bir farklılık söz konusu. Beyni bizden birazcık daha büyük olan hayvanlardan bir tanesi memeliler arasında yunuslar. Bu şişe burunlu yunuslar denen tür yunuslar insan beyninden 100-200 gram daha büyük bir beyne sahip. Daha büyük hayvanlara baktığımızda mesela fillere yaklaşık 5 kiloluk bir beyin görüyoruz. Bizim beynimiz ancak 1,5 kilo ederken bizden 3 katı daha büyük, daha ağır beyne sahipler. Balinalara baktığımızda beyin ağırlığı 8 kiloya kadar çıkıyor. Dolayısıyla beyni en ağır olan ve beyni en büyük olan en akıllıdır şeklinde belki birinci round cevabımızın doğru bir cevap olmadığı çok hızlı bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Bunu ta eski zamanlardan beri bu konuda düşünmüş olan insanlar düşünürler. Tabii ki göz önünde tutmuşlar. Bundan yaklaşık 2500 sene önce hayatın son zamanlarında Anadolu topraklarında da Assos'ta yaşamış olan felsefeci Aristoteles mesela. Felsefeciliğinin yanı sıra çok keskin bir gözlemci, bir doğa bilimcisi, bir biyolog da olması nedeniyle o da bu konuyla ilgilenmiş ve etrafında bulabildiği, bakabildiği hayvanlar, gözlemleyebildiği hayvanlar ve insanlar arasında yaptığı gözlemler sonucunda diyor ki bütün hayvanlar arasında insan en büyük beyne sahiptir demiyor. İnsan kendi gövdesine oranla en büyük beyne sahip olan yaratıktır diyor. Bu en büyük beyin kıstasından bir parça daha komplike ve bir parça daha doğruya yakın bir kıstas. Yani evet en büyük beyne sahip değiliz ama vücudumuza oranla baktığınız zaman en büyük beyne sahip olduğumuz gözükebilir. Tabii fillerde ve balinalarda çok büyük beyinler var. Evet olabilir ama onların vücutları da çok büyük. Dolayısıyla daha büyük bir beden coğrafyasına hükmetmek için haliyle daha büyük bir beyne ihtiyaç var. Bunda çok şaşılacak bir şey yok. Vücuda oranladığımızda beyin vücut oranı en büyük Aristoteles'in de dediği gibi canlı biziz. Dolayısıyla en akıllı canlı olmamızın anahtarı buradadır. Epey bir süre bu cevabın doğru olduğu düşünülmüş. Fakat daha sonra biyologlar ve biyolog antropologların ve anatomistlerin yaptığı çalışmalarla bir liste oluşturulduğu zaman aslında bu kıstasın da insanları belki mahcup edecek bir sonuç verdiği görülmüş. İnsanlarda işte beynimiz yaklaşık 1,5 kilo dedik. Bir insanın ortalama vücut ağırlığı diyelim 60 kilo kadar olsa arada 1'e 40 gibi bir oran çıkar. Yani beynimizin ağırlığının 40 katı vücut ağırlığına sahibiz. Başka canlılara baktığımızda mesela kedilere bakıyoruz. Bu oran 1'e 110 ile 120 gibi gözüküyor. Yani kedilerin beyninin 110-120 katı gövde ağırlıkları. Dolayısıyla onlarda beyin gövde ya da beyin beden oranları daha küçük. Tamam, bu anlaşılabilir bir şey. Kedilerden daha akıllıyız. Köpeklerden de daha akıllıyız. Sincaplara baktığımız zaman 1'e 150'ye çıkıyor. Hatta bu çok büyük beyinli hayvanlara, mesela fillere baktığımız zaman 1'e 500-600 seviyesine çıkıyor. Yani evet, 5 kiloluk büyük bir beyinleri var fillerin ama vücutları o kadar büyük ki beyinleri vücutlarına göre aslında insanlara göre çok daha küçük kalıyor. Buraya kadar iyi. Fakat küçük hayvanlara baktığımız zaman birden listede bizle rekabet eden başka canlılara da rastlıyoruz. Mesela farelerde
evet, onu söyleyecektim.
Beden oranı 1'e 40 insanlarda olduğu gibi. Yani bizim beden ağırlığımız beynimizin ağırlığının 40 katı, farelerde de tam böyle. Dolayısıyla eğer bu orana bağlı olarak bir akıl zeka listesi yapacaksak farelerle yan yana olmamız gerekiyor. Daha kötüsü, kimi kuşlarda bu oran 1'e 20'ye 1'e 15'e kadar iniyor. Daha da küçülttüğümüz zaman, daha da küçük canlılara baktığımız zaman mesela kır faresi de 1'e 10 bu oran. Yani 10 gramlık bir canlıysa kır faresi, 1 gramlık bir beyni var. Dolayısıyla beyninin boyu, ağırlığı bedeninin ağırlığının onda biri. Bize göre 4 kat daha büyük bir beyin beden oranına sahip.
Böceklerde nasıl Güven Bey? Yani karıncalarda, arılarda mesela araştırılmış
bütün
mı?
Bütün canlıların hepsini içeren bir liste elimde yok ama mesela bazı küçük karınca türlerinde kır faresinden de daha büyük bir oran oldu. Evet. Mesela 1'e 7 olduğunu gösteren bir yazıya baktım dün çalışırken. Dolayısıyla canlıların beden boyu küçüldükçe bir şekilde bu beyin beden oranları büyüyebiliyor. Eğer akıllı ya da zekayı ya da zihni kapasiteyi böyle bir oranla sıralamaya koyacaksak burada istediğimiz gibi insanlar en tepede yer almıyorlar. Dolayısıyla bir başka, bir üçüncü round cevabı da söz konusu. O da ensefalizasyon seviyesi diye bir başka analizle yaklaşıyor. Sefalizasyon kelimesi ilk defa 1800'lü yıllarda zoologlar tarafından kullanılmış. Kefale kelimesinden geliyormuş. Etimolojisine baktım. Eski Yunanca.
Kafa.
Kafa. Belki kefal balığı da büyük kafalı bir balık olduğundan oradan geliyordur. Bunu bilmiyorum. Bunu etimolog ya da filologlara sormalı. Ensefalizasyon seviyesi beyinle beden oranına bakıyor daha önce yaptığımız gibi ama küçük boy hayvanlar ve büyük boy hayvanları birbirine karıştırmamak için aynı boyda ya da benzer boylarda canlıların alanı ile sınırlayarak analizini yapıyor. Dolayısıyla biraz daha komplike bir analiz. Sefalizasyon kat sayısı diye bir sabit sayıya dayanıyor ve beyinle beden arasındaki ilişkinin her zaman lineer gitmeyeceğini varsayıyor. Bu aslında doğru, doğru bir şey. Lineer olmaması şu demek, diyelim 10 gramlık bir kır faresini alıp bir şekilde bir genetik manipülasyonla 100 katı büyük bir hayvan haline getirseniz, yani 1 kilogramlık bir hayvan haline gelse 10 gramdan, bu hayvanın bütün organları, en önemlisi beyni, 100 kat büyümek zorunda değil. 100 kat büyümüş bir bedene hükmedebilecek beyni, 100 kattan daha küçük bir beyin boyuyla mümkün olabiliyor. Bunu nasıl anlatayım daha iyi diye düşünürken aklıma şöyle bir şey geldi. Bazen yemeklerde kullanılan baharatların baharatlar konusunda da böyle bir lineer bağlantı yoktur. Mesela 1 kilo pirinçle diyelim bir tencere pilav yapacaksınız. Bunun içine de 1 tatlı kaşığı tuz koyuyorsunuz. Eğer 10 kilo pirinç alıp 10 tencerelik bir kazanlık büyük bir pilav yapacaksınız, İlla lineer olarak tuz oranını da 10'la çarpıp 10 tatlı kaşığı koymanız gerekmiyor. 5 ya da 6 tatlı kaşığı yetiyor. Daha fazlası daha çok oluyor. Burada lineer olmayan bir ilişki var. Aynen beyinle beynin içinde bulunduğu ve kendisine hükmettiği beden arasında da böyle bir ilişki var. Bu tür çalışmalara alometri deniyor. Parça ile bütün arasındaki matematiksel ilişkiye bakan ve özellikle bunun biyolojide ve evrimsel biyolojide uygulamalarına bakan çalışmalar. Bunların hepsi göz önüne alındığı zaman bu ensefalizasyon seviyesine bakmak daha akıllıca bir hale geliyor. Ve öyle baktığımız zaman sahiden görüyoruz ki bu seviyenin en yüksek olduğu canlı dünya yüzünde insanlar, işte 7,5 seviyesinde. Bizim arkamızdan, insanların arkasından yunuslar geliyor. Onların arkasından şempanzeler, arkasından maymunlar, arkasından filler bu şekilde aşağı doğru iniyor liste. Bu beyinle zihin arasındaki ilişki aslında sahiden karmaşık bir ilişki ve bu ensefalizasyon seviyesi dediğim şey de şu anda ortaya konmuş ve belki en çok kabul edilen hipotez olmakla birlikte herkesin kabul ettiği, sevdiği, beğendiği bir hipotez değil. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Büyük beyin ya da beyin boyunun zihinle ilgilendirilmesi, bağlantılandırılmasının aslında herhangi bir işe yarayan, bilimsel bir faydası olmayan bir çaba olduğunu savunan bilim insanları da var. Bu konularda son zamanlarda Nature'da, Nature Reviews, Neuroscience gibi çok prestijli dergilerde çıkmakta olan bir sürü yazı var. Bu konularda yeni çalışmalar oldukça ben de buradan takibini yapacağım. Belki ara sıra programların ardından referans isteyen, kaynak isteyen dinleyiciler oluyor. Onlar için söyleyeyim. Berkeley Üniversitesi'nde biyolog ve antropolog olarak antropoloji bölümünde çalışan ve bölüm başkanı olarak görev yapan Terence Deacon isimli bir antropolog vardır. Onun The Symbolic Species diye bir kitabı var. Sembolik tür. Alt başlığı da beyinle dilin birlikte evrimi. The Co-Evolution of Language and the Brain galiba. Ben o kitaptan çok yararlandım. Bu tür tartışmaları o kitapta bulmak mümkün. Meraklılarına tavsiye edeceğim ilk belki derli toplu biraz zamanı geçmiş olsa da kaynak o.
Ben de bu konuda iki şey aslında sormak istiyorum. Başta bu beyin zihin ilişkisini konu ederken indirgemeciliğin tehlikelerine diyeyim. Değinmiş oldunuz. Tehlikelerinden bahsetmediniz ama indirgemeci bir yaklaşımın bizi nereye götüreceğini sonradan işte Aristoteles'in de bir anlamda gene bu indirgemeci mantaliteye de kısmen, yani kuvvetli bir gözlemci olmakla beraber tek bir, yani kompleks şeyleri aslında basite indirgeyerek insanların öyle kavraması gibi de bir huydan bahseden yazılar da okuyorum. Hatta işte Einstein'ın da dünyanın en akıllı, zeki, zihni gelişmiş insanlarından biri olarak beyninin de çok büyük olması ya da normalden büyük olacağı varsayımına böyle bir indirgemeci yaklaşımla yaklaşılmış ve beyni kesilip biçildikten sonra, öldükten sonra kaldırılıp bir yerde böyle olmadığı, hatta tam tersine biraz da eksik, tırnak içinde eksik geldiği anlaşılmış. Şimdi bu aslında son derece bence üzerinde durulmayı hak eden konulardan biri oluyor. Demin parça bütün ilişkisinden bahsettiniz. Yani kompleks sistemleri, ki doğa bunların en büyüğü ve önemlisi oluyor herhalde. Kompleks analizlerle ele almadan, indirgemeci ele almanın çok ciddi problemler yarattığı aşikar. Bunlardan bir tanesi işte Thomas Colin Campbell'ın Hole adlı kitabıydı. Geçen sene çıktı. Evet. Çok önemli bulduğum bir kitap benim şahsen. Öyle baktığı için insanların bir türlü bu beslenme meselesini ve sağlık meselesini çözemediklerini de anlatan. Bir de aynı şekilde belki ileride tekrar ele alma fırsatı bulabiliriz. Naomi Oreskes ile Eric Conway'in Batı Medeniyetinin Çöküşü diye çevirebileceğimiz bir kitabı yayınlandı yeni. İklim tarihi, yani bilim tarihçisi ikisi de. Birisi de Naomi Oreskes de Harvard'da, aslında kendisiyle de konuşulabilir yani. Ve bu fizik bilimlerin sosyal bilimlerden ayrı ele alınmasının, işte bu iklim değişikliğini ve başımıza gelecek, bütün canlıların başına gelebilecek büyük sosyal çöküşü, felaketi engelleyen de böyle bir şey olduğunu yazıyorlar. İndirgemeci bir yaklaşımdan dolayı tek bir şeyle çözeriz, o işte mühendislikle çözeriz. Kötü bir şey olsa, fazla ısınıyorsa dünya, işte demir tozu serperiz, şunu yaparız, bunu yaparız diye bir bakış kavramayı da çok zorlaştırdı diyor. Başımıza gelen meseleyi gözümüzün önünde olduğu halde göremedik karmaşık ilişkiyi diye ilginç bir şey anlatıyorlar yani.
Evet, o kitaba ben de bakacağım. Eğer belki açık bilince konukta ederiz. Yazarlarından bir tanesi bu sene de Harvard'daysa bir araştırayım, temasa geçelim.
Sanıyorum öyle. Çok yani son derece etkileyici konuşma yazıları da olan, hatta bir de makalesi yayınlandı geçenlerde. Bütün gene bu indirgemeci ve basite indirgeyici yaklaşımın çok tipik bir örneği olarak doğal gaz, temiz enerji diye bakılıyor. Bunun ne kadar vahim bir hayyan, ölümcül bir hata olduğunu ortaya koyan da, yani temiz enerjiye bir köprü olarak bakılmasının doğal gaza muazzam bir hata olduğunu ortaya koyan da etraflı bir makale yayınladı daha geçen birkaç hafta önce Oreskes.
Tamam, bakayım, bunu konu ederiz. Çok fazla vaktimiz yok. Bir iki şeye hızlıca değinin.
Lütfen, ben çok uzun konuştum.
Hayır, rica ederim. Bir tanesi bu indirgemecilik konusu, öbürü Einstein'ın beyni meselesi. İndirgemecilik felsefede aslında pek çok anlama gelen bir terim ve çok karmaşık, komplike bir literatüre sahip. Bir meselenin karmaşıklığını görmeden tek bir şekilde yaklaşıp, belki tek bir boyutuyla bakıp öyle anlamaya çalışmak ve dolayısıyla işin özünü ya da doğrusunu kaçırmak anlamında indirgemecilik sahiden insanın başına bela olabilen, işte bu iklim değişikliği konusunda da aslında güzel bir örnek teşkil eden bir mesele. Öte yandan indirgemeciliğin başka anlamlarda savunulabilecek halleri de var. Bunu da haksızlık olmasın diye söylemek istiyorum. Hı-hı. Mesela insanların bir biyolojik beden ve de bir fiziksel olmayan ruhtan oluştuğunu felsefeci René Descartes gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ya da buna karşı indirgemeci denebilecek bir yaklaşımla insanların aslında bir biyolojik varlıktan, yani doğada yer alan bütün başka biyolojik canlılar gibi bir biyolojik canlıdan ibaret olduğunu iddia ediyor olabilirsiniz. Bu da indirgemeci bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Ben bu yaklaşımın mesela bu anlamda doğru olduğunu düşünüyorum. Hatta doğru olmasının ötesinde insanları biyolojik dünyanın bütün başka bireyleri, türleriyle aynı seviyeye getiren ve insan merkezli olmaktan uzaklaştıran, belki biraz daha alçak gönüllü bir ontolojik görüş olduğunu da düşünüyorum. Bu anlamda, bu açıdan mesela indirgemecilik, insanların başka bütün biyolojik canlılar gibi bir canlıdan ibaret olduğunu savunma anlamında savunulabilir. Başka sizin de bahsettiğiniz meselelerde indirgemeciliğin eleştirilmesi gereken pek çok yönü var. Karmaşık bir konu, ona bir işaret koymuş olayım. Evet. Belki döneriz önümüzdeki haftalarda. Einstein'ın beyni meselesine gelince, ben de hatırlıyorum çocukken işte Einstein ölünce beyni açılmış, bakılmış, çok daha büyük bir beyin olduğu ortaya çıkmış ya da evet, işte kıvrımları o kadar çokmuş ki filan diye bir takım şeyler duyduğumu, hurafeler hatırlamaktayım. Bu konuda yapılmış benim okuduğum bir bilimsel çalışma şey iddia ediyor. Beyindeki en temel bilgi işlem yapmaya muktedir hücreler nöronlar, biliyorsunuz. Bir de nöronların yanında gliyal hücreleri denen, nöronlara destek veren, kendileri nöron olmayan ama çok hayati öneme haiz başka hücreler var. Gliyal de aslında yine eski Yunan'dan tutkal, glue'dan gelme bir kelime. Beyni, nöronları bir arada tutan ve çalışmalarını birbirleriyle haberleşmelerini sağlayan destek hücreleri. Einstein'ın beyninde bu gliyal hücrelerin çok daha fazla olduğu bulunmuş. En azından bir süre için iddia buydu. Kime göre daha fazla olduğu bulunmuş? İşte o dönemde ölmüş birkaç kişinin daha beynini açıp bakmışlar. Böyle çok genel, aslında büyük bir çalışma, büyük bir beyin taraması yapılmış değil. Dolayısıyla bu da büyük ölçüde hurafe gibi gözüküyor. Üstelik şöyle bir, belki beyin bilimlerinde skandal diye gözükebilir bir şeyden de bahsedeyim. Çok yakın zamanlara kadar bu gliyal hücrelerle nöronların oranının 1:1 olduğu düşünülüyormuş. Yani her nörona denk gelecek 10 tane gliyal hücre olduğu. Yakınlarda yapılmış Rio de Janeiro Üniversitesi'nde Susana Herculano Huzel diye bir nörobilimci bu tür meselelere kafasını takmış vaziyette. Bu kadın yaptığı çalışmalarda bu gliyal hücrelerle nöronların oranının 1:1 ziyade yaklaşık 1:1 olduğu.
Evet, maalesef süreyi tamamlıyoruz ama bu son derece üzerinde konuşmaya herhalde daha fırsat bulabileceğimiz bir konu.
Tamam, akıl ve beyin boyu meselesine belki yakınlarda yeniden devam ederiz.
Dönebiliriz. Çok teşekkürler Güven Bey.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.